Ayrım 20.
Diğer duvar boyunca uzanan ensiz tezgahın üzerindeki rengarenk boyalı, ince oymalı ahşap rafta ise küçük şişeler diziliydi. Çeşit çeşit zeytinyağı, sirke, nar suyu, limon suyu. Kocaman bir satranç tahtası gibi döşenmiş, yıllar yılı üzerlerine dökülüp saçılan türlü içkiye, çiğneyen türlü ayağa sabırla dayanmış renkli taşlar, örtüsüz zeminin yegane hareketiydi. Ahşap ayaklar üzerine yerleştirilmiş, mekana seyrekçe serpiştirilmiş geniş sinilerin çevresindeki alçak tabureler gecenin müşterilerini bekliyordu. Şeref bahşettiniz beyzadem, sefalar getirdiniz. Erkencisiniz maşallah. Size ve kıymetli misafirinize en mutena yerimiz bile azdır. Şöyle buyurunuz. Nakkaş ile sıradan giyimli, orta boylu, koyu sakallı arkadaşı gösterilen yere çoktan donatılmış sofraya oturdular. Dövme bakır sini süssüz, billur kadehlerle sürahiler sadeydi. Mezelerin sunulduğu tabaklar da öyle. Burada gösterişli olan, içkilerle yiyeceklerin kendileriydi yalnızca. Hem renklerin hem de kokuların şöleni vardı sofrada. Sonbahara dönen mevsimin tüm nimetleri bitmekte olan yazınkilerle birlikte sofrada yerini almıştı. Ege adalarından gelen şarabın rengi, hatırlı müşterinin serçe parmağında ışıltayan lalin rengiyle yarışıyordu. Ya kokusu? Üzümlerin toplandığı bağların gölgesiyle üzerlerine vuran güneşin parıltısı, toprağın içindeki binbir kokuyla birleşmiş, fıçılarda beklemekten sıkılmış da tekrar gün yüzü görünce ferahlayıp açılıp saçılmıştı. Sanki içinde bir dünya gizliydi bu berrak sıvının, içildikçe belirginleşen. Yorgakiz, Tekirdağ'dan gelen beyaz şarabı da tatmalarında ısrar edecekti beyzadelerin ki onun mayhoş kokusu da bambaşka alemlere götürüyordu içeni, damakta uzun süre kalarak. Müşteriler yerlerini aldıktan sonra getirilen üzümler serinliklerini koruyordu. Sarkıtıldıkları derin kuyudaki sepetten henüz çıkarılmışlardı. Tombul taneleri birbirini sıkıştıran kara üzüm salkımları, üzerlerindeki incecik buğuyla bu serinliği en çok yansıtandı aralarında. Mevsimin son kavunlarının, yazın güneşli günlerinin rengini yansıtan o ağdalı sarısı, rezeneli beyaz peynirin yanı başında daha da koyulmuştu sanki. Ortasından kırılarak tabağın içine açılmış olanlar ise, o da mevsimin ilki, her biri birer yüzük taşı misali parlayan tanelerinin heyecan veren rengiyle yaklaşan soğukların hüznüne karşı duracağını belli ediyordu. En azından bloş meyhanenin kaygısızlığında. Yeşil soğanlar yuvarlak siniye dizilmiş küçük meze tabaklarının aralarına, sedefli beyazdan koyu yeşile dönen parlaklıklarıyla iştah açıcı birer süs olarak serpiştirilmişti. Sanki yuvarlak bir çerçeve tesibine dikine saplanan ince hançer yaprakları gibi görünüyorlardı. Baklava havası ise mat, uçuk yeşiliyle yayıldığı oval tabakta iştah kabartıyordu. Midye kabuklarının morumsu kayganlığı mıydı, içindeki lezzet vaadini artıran bilinmez. Ama Levni özellikle midye dolmasını eksik etmemesini tembihlemişti Yorgakis ustaya. Böylesine lezizinin sarayda bile yenmediğinden emindi çünkü. Uskumru çirozunun üzerine bolca konmuş taze dereotunun baharlı kokusu, içinde yattığı üzüm sirkesinin keskin kokusunu neredeyse bastıracaktı. Yaşlı meyhanecinin özenerek masaya koyduğu sardalyeler ise, küçücük arka bahçeden toplanan asma yapraklarına sarılıp ızgaraya verilmişti. Şimdi ayrılacak yaprakla birlikte derilerini de bırakmaya, çıplaklıklarıyla ağız sulandırmaya hazırlanıyorlardı. Başka balık vermeyecekti Yorgakis. Abartıdan hoşlanmazdı. Hele birbirini kıyasıya bastıran tatlardan hiç. Ancak Arnavut ciğerini unutmayacaktı. Şöyle küçük küçük doğranmış, bolca biberli, ince kıyılmış beyaz soğana bulanmışını. Sininin ortasına yerleştirilen küçük ekmekler de nar gibi kızarmıştı. Tuzsuz bademle ceviz içi, birbiri içine geçen renkleriyle küçük tabaklarda sunulmuştu. Üzerlerine ise kışın biriktirilip karlıklarda saklanan ve bu mevsimde pek güç sağlanan kar serpilmişti. Bu geceki sofranın en nadide ikramıydı kar. Öyle her müşteriye nasip olmazdı. Meyhaneci bunun taşralı konuğu şaşırtacağını düşünmüştü. Hizmet ettiği kişi için özel karlık odalarının bulunduğunu bilemezdi. Kuru yemişlerin arasında güneyden gelen fıstık da eksik değildi elbet. Yorgakis kendisi ayıklamıştı onları. Bu meyhaneci hatırlı müşterileri geldiğinde keyiflenip cevabı getirdiği yemeğin kendisi olan tekerlemelerinden söyleyerek çıka gelmişti arada. Alçacık boylu, kadife donlu, hem de önü önlüklü, başı keçikli, mor fistanlı, yeşil kaftanlı. Kendisinin sıkça kullandığı bu bilmeceler karşısında taşralı konuğun gözlerinin parladığını görmek çok memnun etmişti kendisini. Öyle herkes değerini bilmezdi çünkü bu inceliklerin. Bu konuda deneyimli olduğu anlaşılıyordu. Hemen cevabı yapıştırmıştı. Patlıcan. Yorgakis, yanında az sarımsaklı süzme yoğurtla sunduğu patlıcan tavadan para almayacağını gururla bildirerek bırakmıştı tabağı Sine'nin üzerine. Taşralı konuğun yemeğin bilmeceyle sunuluşundan pek hoşlandığını fark eden meyhaneci iyi bir bahşişinde kokusunu almıştı. Geçenlerde bir şairin söylediklerini hatırlayarak bir başka tabak hazırladı ve tekrar hatırlı konukların sinisine yaklaştı. Ol nedir ki rengi dönmüş karaya, teni olmuş baştan başa, pare pare, tutmuşlar bacağından asmışlar onu, kim ona dokunursa sıçrar kanı. Bu kanlı dizelerden hafifçe irkilen konuklarından hemen cevap alamayınca, zafer kazanmış bir edayla karadut tabağını önlerine koyup çekildi. Kibar müşterileri gülerek iştahla dutlara uzanınca, tekerlemenin de dutların da kaynağı kendisiymiş gibi gururla uzaklaştı. Yol yordan bilmeyip, dolu vurmuş meyveli ağaca dönenlerden, oracağı içindekileri boşaltıverenlerden hiç hoşlanmaz, bir dahaki gelişlerinde içeri almamaya bakardı Yorgakis. Böyle adabıyla içki içmeyi bilen, hem de emeğinin değerini bilenleri ise zevkle ağırlar, onları dükkanına bağlamak için elinden geleni yapardı. Derken ince sas heyeti çıka geldi, tam da müşterilerin başı içkiyle yavaş yavaş dumanlanmaya başlamışken. Onlarla birlikte meyhanenin değişmez müşterilerinden Tayyar Civan da dalmıştı içeri. Şaraba düşkünlüğüyle tanınan, neyle geçindiği bilinmeyen ama ders adetin en karanlık sokaklarında adı bilinen bir külhan beyi. Abartılı derecede süslü giyime merakı, en bilinen zaafıydı Tayyar'ın. Kırmızı tepeliğin üzerine gevşekçe sarmıştı yeşilimsi sarığını, altından kara kâkülleri alnına dökülüyordu. Sakalsız yüzündeki irili ufaklı yara izleri kavgadan uzak duramadığını gösteriyordu. Kısa mor hırkası, yavru ağzı rengi gömleği, düşük ağlı mavi şalvarı, sağ omzundan attığı gümüş püsküllü kurşun nişalı, şalvarın üzerine çektiği gümüş kabaralı leylak rengi deri tozlukları, kırmızı pabuçları ve fıstık yeşili kuşağının içine soktuğu fil dişi kabzalı hançeri, görünümünü yeterince dikkat çekici, bir o kadar da tekinsiz kılıyordu. Levni'nin sıra dışı ahbaplarından biriydi o. Nakkaşı görünce teklifsizce oraya seyirtti. Yarı kapalı gözleriyle şimdiden çakır keyif olduğu hemen anlaşılıyordu. Yerinden doğrulan Levni'nin kaygılı bakışlarını Ahmet'in otoriter bir baş hareketi yatıştırdı. Taşralı konuk, kentin gerçek sakinlerinden birini doğal bir ortamda tanımak istiyordu besbelli. Hayırlı akşamlar beyzadeler, afiyet olsun. Buyurunuz, birlikte devam edelim. Levni'nin konuğu, ondan önce davranıp masalarına yaklaşan Tayyar Civan'ı davet edivermişti. Yapacak bir şey yoktu. Yorgakis usta bir tabure getirdi hemen. Külhan Bey'i teşekkür anlamında bir şeyler umurdanarak rahatça yerleşti. Sanki padişah sofrası kocamış Yorgakis. Benim için asla böyle bir sofra düzmezsin. Alacağın olsun namussuz herif. Bu sözlerle sofralarına çöktüğü veli nimetlerine yeterince iltifat ettiğini varsayan Tayyar, teklifsizce şarabın ve mezelerin tadına bakmaya başlamıştı. Neyse ki şair dostunun bu gece pek tuhaf, pek tutuk davrandığının farkında olmayacak kadar içmişti önceden. Önündeki nefis yiyeceklerden yeterince atıştırdıktan sonra ikisini şöyle bir süzdü ve her zamanki gibi dolaysızca konuya girdi. Bu herif senin karındaşın mıdır Levni Çelebi? Pek benzersiniz. Sade o senden daha süslüdür, haberin ola. Süslü olanı, diğerini son derece utandıran bu içten sözlerin kendisini de nasıl sarstığını hiç belli etmedi. Cevaplayan da yine oydu. Bursa ilinden gelirim ben. Abdülcelil Çelebi benim pederimin uzak bir akrabası olur. Sağ olsun yaban ellerde beni yalnız bırakmaz. Külhan Bey'i karşısındakinin İstanbullu olmadığını öğrenince kendince bir ikram yapmak isteyerek heyecanla atıldı. Şimdi senin için tanımadığım malum oldu. Dader Banu'nun evinde pek latif tazeler vardır. Eğer canınız çekerse gidip benim selamımı söyleyin. Sizi bir memnun edeceklerdir. Durumun gülünçlüğü karşısında Levni kendini tutamayarak gülümsedi. Yanında oturduğu adamın hareminde kaç güzeller güzelinin beklediğini bilseydi ne yapardı bu şaşkın diye düşünmekten kendini alamadı. Konuğu ise sakince teşekkür ederek sırası gelince orayı da ziyaret edeceklerini söyledi. Bu defaki daha önce çıktığı tebliğ gezilere halktan 3-5 kişiyle kısa sohbetler edip Serezli Kel İbrahim'in kayığıyla şöyle bir dolaştıktan sonra güvenli kalesine çekildiğinde duyduğu küçük tahminlere benzememişti. Kenti yaşıyordu hükümdar. Zaten istediği deneyim de bu değil miydi? Gece kazasız belasız sona erdiğinde musahip bir daha kolay kolay böylesi bir maceraya atılmamaya karar vermişti bile. Kendilerini uzaktan izleyen, yine kıyafet değiştirmiş ağzı sıkı muhafızlarla kayığa binerek sarayın rıhtımına yanaştıklarında, nakkaşın yüzünde büyük bir sınavdan geçmiş birinin yorgun rahatlığı, padişahın yüzünde ise yepyeni bir oyuncağa kavuşmuş çocuğun sevinçli şaşkınlığı vardı. İbrahim ile Mehtabe, aşkı memnu. Sizin adınıza yine bir name ulaşmıştır hanımefendiciğim. Şu Yekçeş Müzesi'nin bir adamıyla bu defa kimseciklere göstermeden getiriverdim. Sen sağ olasın benim kıymetli Kalfam. Sen olmasan ne ederdim bilmem. Kalfa kadın yaşından beklenmeyen bir tazelikle kıkırdadı. Kendini bu müthiş serüvenin bir parçası olarak görüyordu. Kendi adına asla yaşayamayacağı. Bir de değerinin bilinmesinden her zaman hoşlanmıştı. Hele hanımının yaptığı gibi yüklü tutarlarla ödüllendirilirse. Mehtabe hanım kalfasının buruşuk koynundan çıkarıp verdiği küçük ruloya heyecanla baktı. Sonra üzerindeki bal mumu mührü çabucak kırarak yazılanları bir nefeste okudu. Başlangıçta hevessizmiş, çekingenmiş gibi davranmıştı İbrahim Paşa'ya. Aslında çoktan razıydı bu yasak gönül ilişkisine. Sonunda layık olduğu aşka kavuştuğunu düşünüyordu. Kadınlığın gerektirdiği ağırbaşlılığı evinde de sürdüren kocasıyla geçirdiği renksiz yaşantısı sonunda beklemediği bir anda beklenmedik biçimde renklenmişti. Alçak gönüllü, hatta yoksul koşullardan gelmişti Mehtabe. Doğduğu küçük kasabada, Trakya'nın batısında bu işvebaz kız illaki sığmaz bu beldeye demişlerdi daha o yeni yetmeyken. Aklı da vücudu da iyice erken gelişmişti. Gözlerini bir gören bir daha bakardı oldum olası. İlk gençlik hayallerinde padişahın haremine ulaşmak vardı ama güzelliğini duyan ilk kısmeti hükümdar değil de kadı olunca sütçülük yapan babası duraksamamıştı. Mehtap sefalarını pek seven kadı efendi değiştirmişti gösterişsiz adını. 14 yaşındaydı kendini Zülalizade Arnavut Hasan Efendi'nin koynunda bulduğunda. Hasan Efendi böylesi bir hazineye sahip olduğuna inanamamıştı önceleri. Ancak kanıksamanın önlenemez ağırlığı sarmıştı onu da zamanla. Bir de yeni gelen ufak tefek cariye. Sadrazam İbrahim Paşa da kağıthanedeki karşılaşmanın ertesi gününden başlayarak pek üstüne düşmüştü doğrusu. İstediğini hep elde etmeye alışmış bir adamın kararlılığında. Paşa'nın tüm gayretine rağmen buluşmalarının pek sık olamayışı bu yasak ilişkinin her daim canlı kalmasını sağlıyordu. Paşa uygun fırsatları kollamak zorundaydı. Karısı değilse de padişahı yaşamının neredeyse tümünü dolduruyordu. Ancak her şeye rağmen her insanın yaşamında istenirse ayrılabilecek zaman bulunurdu ve uygun bir buluşma yeri de. Paşa'nın ilk armağanını hatırladı Mehtabe. Bir gök yakut yüzük, tam gözlerinin renginde. Mavinin en kuyusunda parıldayan bir aşk sözü sanki. Ardından her buluşmada gelenler izlemişti. Kimse İbrahim Paşa'nın cömert olmadığını söyleyemezdi. Elmaslı yakutlu bir mücevher kutusu, bir çift burma altın bilezik, damla ince ve zümrüt küpeler, ince işlemeli yumuşak terlikler ve birkaç nadide lale soğanı. Takılarını kocasından gizlemek zorunda olsa da, pek yakın kadın dostlarının meclisinde kullanmasına hiçbir şey engel değildi. Mehtabe söylentilerin iyice artmasına kadar da büyük bir zevkle sergiledi değerli takılarını. Sadrazamın armağan ettiği nadide laleler mücevherlerden daha incelikli bir anlam taşıyordu. Hepsinin adı paşanın aslında Mehtabe'ye yakıştırdığı sıfatlardı. Kızıl kırlangıç, cilveriz, zevkbahş, gülruhsar, Şafak Puş, Hançeri Yakut. Bu arada Fatma Sultan bir oğul verdi İbrahim Paşa'ya. Sultan Ahmet, sevgili damadından olan, sevgili kızından doğan çocuğa Mehmet adını verdi. Hem en şanlı atasının hem de babasının adı. Kızına yolladığı göz alıcı doğum armağanları günlerce konuşuldu. İbrahim Paşa'nın yalısında yaşam alışıldığı gibi sürdü gitti. Cepheden zafer haberleri. Öte yandan savaş. Irak cephesi kumandanı Hasan Paşa, Kirmanşah'ı zapt etmiştir Şevketli Sultanım. Tebriz'de hükümdarlığını ilan eden 2. Tahmazb'ın adamı olan Nuristan Hanı Ali Merdan da yenilmiştir. Sünni Erdelan'ın merkezi Sine'de mukavemet etmeden teslim olmuştur. Sultan Ahmet nameleri sunmadan önce durumu bir nefeste ustaca özetleyen haberciyi bir kese gümüş akçe ile ödüllendirdi. Adalet Kulesi'ndeki kafesin arkasından izlediği divan toplantısının ardından da orada asayişi sağlamak üzere Merageli Feridun Bey'e beylerbeylik verildiğini bildiren fermanın yollanmasını buyurdu. Bu olayların hemen ardından Hasan Paşa'nın vefatı üzerine yerine oğlu Ahmet Paşa atanacak, o da Mahmut Han'ın yerini sağlamlaştırmak için Hemedan'ı almaya hazırlandığını anlayarak üstün bir taktikle burayı fethedecekti. Nihavend ve Hürremabad'ın da alınışıyla yerini sağlamlaştıran Osmanlı Devleti olacaktı. Doğuda savaş, korkunç bir karmaşada Atik Davranan'ın kazandığı amansız bir çıkar çatışmasına dönüşmüştü. Osmanlı Devleti, hem Safevilerin bir bölümünün başındaki Şah Tahmasp'a hem de Safevi tahtına oturmuş olan Mahmut Han'a karşı savaşıyor, eskiden kendi egemenliğindeki yerleri tekrar ele geçirmeye çalışıyordu. Topkapı Sarayı'nda ise yaşam tüm ihtişamıyla sürüyordu. Marie Genevieve Marguerite ile Ahmet, hünkârın yeni aşkı. Padişah genç Marguerite'in Paris giysileri içerisinde yatağına gelmesini buyurmuştu. Kızlar ağasının bu arzuyu pek garipsediğinin farkındaydı ama aldırmamıştı. Kızın saray hamamında Osmanlı usulünce bir güzel yıkanmasını buyurmuştu yalnızca. Çünkü 28 Çelebi'den Avrupalıların temizlik alışkanlıkları hakkında dinlediklerinden tiksinti, hatta dehşet duymuştu Ahmet Han. Şimdi de sabırsızlıkla bekliyordu Frank kızını. Her dönemde insanoğlunun içinden yetişen o farklı, maceracı ruhlardan biri olan güzeller güzeli Marie Genevieve Marguerite soylu bir aileden geliyordu. Ama babası çok varlıklı sayılmazdı. Onu bekleyen yaşam Fransız sarayında nedime olup entrikalarda kaybolmamaya çabalamak ya da soylu bir isim peşindeki sıradan bir zenginle evlenip çoluk çocuğa karışmaktı. Ama genç kızın çok renkli hayalleri vardı. Ayrıca cinselliğin yaşamında büyük önemi olacağının farkındaydı. Hiç de soğuk bir kız değildi o. Aşkın zenginliğine, cinselliğe hazırdı. Paris davetlerinde kulaktan kulağa yayılan ve birçok kişinin inanılmaz bulduğu söylenti, Osmanlı Sultanı'nın haremine güzel bir Parisli kız bulmak üzere adamlarını seferber etmiş olduğu, Marguerite'e ulaştığında genç kız çok heyecanlanmış, kopardığı birkaç öpücüğü kâr sayan toy sevgilisinden de iyice soğumuştu. Marie Genevieve Marguerite, padişahın elçisinin Paris'te kaldığı sürede birçok kez onu ve beraberindekileri çeşitli vesilelerle izlemiş ve bu adamları garipsemek şöyle dursun, onların heybetli ve gururlu duruşlarına, davranışlarındaki farklılığa, erkeksiliğe hatta hoyratlığa hayran kalmıştı. Bu adamların ulu efendisinin, doğunun kudretli imparatorunun aşk kölesi olma fikri başını döndürmüştü. 18 yaşında olmanın verdiği hafiflikle hayallerinin kanatlanıp uçması için bir kıvılcım yeterliydi. Bilinmezin romantizmi, haremde bir tutsak gibi yaşamanın neye benzeyeceğini düşünmekten alıkoyuyordu genç Marguerite'i. Haremin kraliçesi olacağından emindi o. Hatta doğunun hükümdarını aşkıyla büyüleyerek yepyeni bir insana dönüştüreceğinden. Gerçeğin hayallerine ne kadar az uyduğunu gördüğünde ise artık çok geç olacaktı. Sonunda aslı bilinse de siyaset gereği basit bir evden kaçma vakası gibi görülüp örtbas edilen bir yolculuğun ve kah dehşet, kah zevk veren uzun hazırlıkların ardından kendini büyük efendinin büyük yatağının toplanmış perdeleri önünde bulmuştu. Marie Genevieve Marguerite. Ömründe ilk kez girdiği hamamdan cildi pembeleşmiş olarak çıkmıştı. Bu ilk hamam faslını ömrü boyunca unutmayacaktı. Burada kültürler şiddetle çarpışmıştı. Görevini hep eksiksiz yapan çalışkan bir kadın olan hamamcı usta, hep alışıldığı gibi padişahın koynuna girecek olan talihli kadını gereğince hazırlamak istemişti. Vücudunun tüm fazla tüylerini ağdayla bir güzel temizlemek de buna dahildi elbette. Hırçın Frank kızı ise bu niyetini anlayınca avaz avaz bağırmış, tüm gücüyle karşı koymuş ve sonunda elinden kurtulmayı başarmıştı. Hünkârın yeni gözdesini daha fazla zorlayamamıştı görmüş geçirmiş kadın. Padişah öfkelenecek olursa savunması hazırdı zaten. Şimdi Paris'te ısmarlayıp ilk kez burada giydiği uçuk mavi taftadan, göğsü, kolları ve eteği krem rengi enli dantellerle süslü tuvaleti içerisinde güzelliğinden emindi Frank kızı. Kalfa kadının ona törenle sürmek istediği keskin lavantayı da ağır gül kokusunu da reddetmiş, Paris'ten kristal şişe içinde getirdiği portakal çiçekleri ile mügelerden yapılmış kendi kışkırtıcı parfümünü kendi uygun bulduğu yerlerine sürmüştü bol bol. Mavi tuvaletin derin dekoltesindeki kocaman fiyongun üzerine Ahmet Han'ın ona harem ağasıyla gönderdiği ilk armağan olan silme elmas yapraklı bir dalın üzerine konmuş oval biçimli iri firuzeden gövdesi, zümrütten gözleri ve iri elmaslardan sivri kanatları olan bir kuşun ışıldadığı gösterişli iğne iliştirilmişti. Takının arkasındaki ince yay, takanın en ufak hareketiyle yaprakların salınmasını alıcı rengiyle neredeyse aynı olan yeşilimsi mavi gözlerine çok yakışmıştı bu takı. Margaret, padişahın onun özelliklerini öğrenip de bu armağanı hazırlatacak inceliğe sahip olduğuna inanamıyordu. Binbir gece masalları başlamıştı onun için. Saçlarını Paris modasına göre lülelerden oluşan bir topuz haline getirmek ona düşmüştü. Haremdeki gözde kadınların saçlarını yapan berber usta denen kadın, böyle bir saç modelini tanımıyordu çünkü. Ahmet ayağa kalkarak karşıladı onu. Elçisinden Paris'te kadınlara şaşılası bir saygı gösterildiğini öğrenmişti. Sırtında kadınlarını sevişmek üzere karşıladığında üzerinde olan gecelik entarisiyle takkesi değil, iri lalelerin karmaşık motifler oluşturduğu ince ipek kaftanı vardı ve belinde mücevher tokalı kemeri. Başındaki sarıkta parıldayan yakutlu sorgucu ise kaftanının al rengine uysun diye seçtiğini kendine bile itiraf etmemişti padişah. Osmanlı mülkünün hükümdarının küçücük bir Frank kızını etkilemek uğrunda böylesine çaba harcadığı görülmemişti. Şimdi padişah ile cariye seçen ile seçilen değil, gençliğinin parlak günlerini geride bırakmış 49 yaşında bir adamla gençliğin tüm tazeliğini dışa vuran 18 yaşında bir kız vardı karşı karşıya. Durumun acıklı ya da gülünç çelişkilerini görmezden gelerek birbirlerini etkilemeye çalışan. Üstelik kızın olduğundan güzel görünme çabası içinde bulunduğu söylenemezdi. Öyle Çelebi'nin anlattığı gibi kokulu siyah macunlar ya da kızıllık düzgünleri sürünüp güzelliğine imdat eylemeye gereksinim duymamıştı. Buna çabalayan yedi iklim padişahının kendisiydi.